Ayrım 3. Şuradan buradan. Fahrettin Akıcı. Sayfa 23. Okumak. Okumak konusunda çok geniş yazacağım. Çünkü başka konularda da zaman zaman bahsettiğim gibi Türk milleti az değil, hiç okumuyor. Burada yazımın başında okuyan tanıdıklarımdan bahsedeceğim. İlk önce Sait Dizen arkadaşım. Çünkü aşağı yukarı 3000 kitabı vardır. İkinci sırada akrabam olan Bekir Akkaya. Onun da yaklaşık 1500 kitabı vardır. Diğerleri ise şöyle sıralanır. Mahmut Dündar, baldızım Şule Dündar, kayınpederim Eyüp Özkan, eşim Jale Akıcı, teyzemin oğlu Doktor Cemalettin Yaktı, akrabam Abdullah Beyazıt, teyzemin oğlu İlhan Yaktı, Caferi dostum ve aynı zamanda memurum Muharrem Özüm, memurum Mehmet Aydoğmuş, eşimin akrabası. Erhan Hıncal, hocam Mehmet Özbek, okul arkadaşım Profesör Doktor Abdullah Özbek, 7 kitabı var. Akrabam Özden Yaktı, amcamın oğlu Muammer Akıcı, babam Ali Rıza Akıcı, akrabam Sait Alp, akrabam Muammer Ortaeri. Kitap çok eski yıllarda maddiyat işiydi. Şimdiki nesile sorsan kitap hep çok sayıda vardı derler. Oysa burada bir gerçek var. 1960'lı yıllarda kitap hemen hemen yok sayılırdı. Şimdi bu konuyu 1960'lı yılları ele alarak anlatacağım. Kitapla 1960'lı yıllarda Son Havadis gazetesinin verdiği Kıbrıs ve Komünizm kitabıyla tanıştım. Bu kitabı okuduktan sonra Kumru'da çok kitap aradım ve caminin yanında kitap satan bir adam vardı ama sadece dini kitaplar satıyordu. Neredeyse yarısını satın aldım. Bunlar da bana yetmeyince Fatsa'ya gittim. Fakat bir de ne göreyim, Fatsa'daki tek kitapçı o da solcu kitapları ve romanları satıyordu. Bunların sayısı da çok fazla değildi. Çünkü bir gerçek vardı, milletin öyle kitaba verecek çok fazla parası yoktu. Ayrıca okuyan nesil, içinde okuma isteği olan insanlar da yoktu. Kumru ve Fatsa kaza olmasından dolayı çok fazla sayıda kitap satılmıyordu. Ben de hocam Mehmet Özbek'e sordum nereden bulabilirim diye. Ordu, Samsun ve Karadeniz bölgesi dahil olmak üzere en çok Çorum'da olduğunu söyledi. Babam o dönemler Çorum'da ticaret yapıyordu. Ben de arabamızla Çorum'a gidip epeyce kitap satın aldım. 66 ve 72 yılları arası zaten Samsun'daydım ve buradan da epeyce kitap satın aldım. Fakat gerçek olan bir şey var. O dönemlerde çevremde okuyan insana hiç rastlayamadım. Okuma oranı o senelerde %0 bile değildi. Sonra Ankara'ya ikamet ettim. 1973 yılından sonra her türlü dergi ve kitabı okudum. Bunlara Dev Genç ve Aydınlık dergileri de dahil. Bu dergileri Hacettepe'de doktor olan arkadaşım sayesinde okurdum. Kayınpederimin evinde kaldığımız dönemlerde 30 kitabını okumuşumdur. Bir gün dairede Çerkez Ethem'e ve Çerkezlere diğer solcu arkadaşlarımız laf atmıştı. Biz de Mesut Özdemir arkadaşımla, milliyetçi solculardandı, birlikte karşılarına çıkmıştık. Allah bana diğer iddialarda yardımcı olduğu gibi bu konuda da yardımcı olmuştu. Bir akşam kayınpederim evinde okuduğum İkinci Adam kitabında, üçüncü cildinde Mesut Özdemir arkadaşıma ve bana yarayan paragrafı bulup özetledim. Tabii ki bizim dairedekilere gösterdik ve kendi bildiğimizi kanıtlamış olduk. Böyle çok olay gelmiştir başıma. Kitap, dergi, gazete okuyarak çoğu karşı tarafı tuş etmişimdir. Okumak ve TV seyretmek sayesinde çok şeyler öğrendim. Yalnız çok fazla öğretemedim. Çünkü bizim milletimiz ne okuyucu, seyredici ne de alıcı. Okurum Mehmet Aydoğmuş, ben evde şu sağcı kanalları açmam, izlemem diyordu. Onlara şimdi ismini söyleyemeyeceğim bir sağcı kanalın haberlerinin çok iyi olduğunu söyledim. Ama anlatamadım senelerce. Kaybeden kim oldu? Bence onlar. Medya konusunda da bahsettiğim gibi yıllarca Hülya Avşar'ı ve diğerlerini anlatmaktan başka bir işe yaramayan kanalları seyrettiler. Seyretmeye devam ettiler. Hakiki devrimciler halktan daha çok haber veren iki TV var, onu seyrederler. Solculara burada bir şey demiyorum ama nasıl olur da devrimciler Hülya Avşar ve mankenleri gösteren kanalları izlerler. Demek ki onlar da eline fırsat geçince değişen cinstenler. Yine 1970'li yıllarda memur arkadaşım Doğan Yılmazkaya'nın aldığı Cumhuriyet Gazetesi'nde yanlış bir yazı okudum. Hemen o yazıyı ve anayasayı alıp eşimin çalıştığı daireye gittim. Arkadaşı Atanur'a gösterdim. Nasıl olur da okuduğu gazete yanlış yazardı. Anayasadaki maddeyi ve gazetedeki maddenin yanlış olduğunu, onun aslının ceza kanunu maddesi olduğunu gösterdim. Tabii ki çok uğraştılar ama ikinci anayasa kitabını gösterince haklı olduğumu anladılar. Yine 70'li yıllarda İsmail Cem'in TRT Genel Müdürü olması konusunda kanunu değiştiren, Süleyman Demirel'in aleyhine siyasi bir karar olan, o zaman ve şimdi siyasi kararlar hala devam ediyor, Danıştay kararını Danıştay istişare organı olduğu için Süleyman Demirel uygulamamıştı. Ben de bunun aksini yazan Cumhuriyet Gazetesi'ni, tercümanı, anayasa profesörümüzün anayasa kitabını yanıma alarak dairede çay saatini bekledim. Herkes yerini alınca müsaade isteyip yazmış olduğum yazıyı 5 dakikada okudum. Beni dikkatlice dinleyen hukukçu Mesut Özdemir ile müdürüm Rıza Aydoğan beni haklı buldular ve böyle bir çalışma yaptığım için beni tebrik ettiler. Ama ne o? Doğan Yılmazkaya ortaya çıkıp beni eleştirmeye başladı ve inanmadığını söyledi. Ama onun da ağzının payını Mesut Özdemir verdi. Bu kadar hızlı gözüken Doğan arkadaşımızın foyası sonradan anlaşıldı. Meğer solculuktan çok parayı seviyormuş. Ki öyle olmasa herhalde 80'li yıllarda sırtını ANAP'a dayamazdı. Burada beni yanlış anlamaması için sağcı basının da abartılı ve yanlış yazılarının da 70'li yıllarda yazdığını, ayrıca tanıdığım insanların içinde solcuların daha çok kitap okuduğunu söyleyebilirim. Bana göre okuma oranının az olduğu ülkemizde solcular çoğunlukta olduğunu, sağcıların ise kitabı sadece kokladığını belirtmek isterim. Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe'nin başkanlarından, golcülerinden bahsetmek yerine Fenerbahçe hangi şeyleri nasıl başarmış, büyüklüğü nereden gelmiş, spor kulübüne yapılan haksızlıklar, futbolu bilmeyenler ve anlamayanlarla ilgili örnekler vererek konumu anlatacağım. Fenerbahçe ile ilgili geniş bir arşive sahibim. Kitaplar, CD'ler, gazete yazıları ve 1968'den bu yana izlediğim maçlar benim belgelerim olacaktır. Fenerbahçe'nin ilk renkleri sarı beyazdır ve 1889 yılında kurulmuştur. Bu tarihle ilgili çeşitli yazılar çıkmıştır aslında ama bendeki Posta gazetesindeki yazısıdır. Tarihine gidecek olursak 1989 yıllarında Şeyhülislam futbola karşıydı. Ama sadece gayrimüslimlere futbolda izin veriliyordu. Bundan faydalanmak isteyen Fenerbahçeliler Black Stocking, siyah çoraplar diye bir takım kurdular. Bu takım bir maçtan sonra zabitler tarafından tutulan zabıtla maçlardan men edildi. Hatta padişah sülalesinden olan üyesi de Yemen'e sürüldü. Bu Fenerbahçe'ye yapılan ilk zulümdü. Bu bundan sonra da devam etti. 2006 yılında Haluk Ulusoy ve ekibi ortaya çıktı. Kardeşim değil, Haluk Ulusoy ve ekibi dünya bir araya gelse Fenerbahçe'yi durduramazsınız. Biz sizden şampiyonlukta bir fazla, galibiyette de 19 fazla olduk mu? Buna mani olabiliyor musunuz? Bunun hep arkasındayım. Fenerbahçe'yi geçebilmeleri için bir 100 yıla daha ihtiyaçları var. Gelelim sonralara. BJK ve GS kuruldu. Önüne gelen gayrimüslim takımlara karşı başarısız sonuçlar aldılar. O dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu. Kurulması ile beraber gayrimüslimlere mağlubiyet yaşattı. Gayrimüslimlerin de isteğiyle FB ile kısa sürede 50 maç yaptılar. Hatta birisi Harrington kupasıdır. Karşı takımda ise İngiltere'den takviyeli profesyonel oyuncular vardır. Böyle takımları yenmek birkaç kere de olsa hep Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Fenerbahçe Harrington kupasını 2-1 kazanarak almıştır. FB bu son 50 maçta 41 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmiştir. Bu dönemler Atatürk'ün dönemidir ve Atatürk'ün Fenerbahçeli oluşu tartışılamaz. Hem FB kulübüne gelip yazılı açıklamada hem de bir FB maçında açıklamada bulunmuştur. Şimdilerde bazı yazarlar kendilerine pay çıkartıyorlar. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğunu sanki bilmiyorlar mı? Ama kendilerine mal ediyorlar. Aynı şekilde siyasettekiler. Siyaset adamı şu takımı tutuyorum demez, yalnız kravatından belli eder. Örneğin Erbakan arkadaşları ve diğer bazı liderler. Bunu Kumru'da, Şimal evinde 60 kişiye ispatlayıp tebrik aldım yıllar önce. Fenerbahçe'yi bu zamana kadar hep iktidarlar düşürmeye çalıştı. Zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çekemeyen eski iktidarlar, şimdiki Federasyon ve MHK, Fener'e düşman oldular. İttihat ve Terakki Osmanlı'da iktidara gelince Talat Paşa Fenerbahçe'yi dağıtmaya çalıştı ve oyuncularını satın alıp Altın Ordu'ya verdi. Fakat FB yeni oyuncular bulup tekrar takımı ayağa kaldırdı. 1923 yılında kurulan federasyon yine FB'nin üstüne gitti. Şampiyonluğunu averaj hatası yani kasıtlı hata ile elinden alıp Güneş Spor'a verdi. Rahmetli Cenk Koray, BJK'nın şampiyonlukları için senelerce uğraştı. Şimdi sıra bizde. Bizim haksızlıklarla elimizden alınan şampiyonluğumuz geri verilmeli. Ne zamandan beri averaj atılan gollerin yenilen gollere bölünmesiyle bulunuyor. Şimdilerde BJK istedi mi hemen İtalya'ya soruluyor. Doğru olan neyse uygulanıyor. Bize yapılan kasıt daha sarı olduğundan Fener'in şampiyonluğu hemen geri verilmeli. 1923 yılından sonra FB yine Avrupa'daki takımlara kafa tuttu. Bu senelerde Avrupa'da önüne gelen takımları deviren Slovya takımı İstanbul'a geldi. İstanbul'da önce FB'ye 1-0, daha sonra FBGS karmasına 3-1 yenildi. Tabii ki bu yenilgiyi hazmedemediler ve Fransa'ya gidip gazetelerinde FB'ye iftira attılar. Selahattin Duman'ın kitabından aldığım bilgiye göre FBGS rekabeti bu dönemlerde başlamış. Bu rekabetin büyüklüğünü bütün dünya biliyor neredeyse ve zamanı geldiğinde de yazıyorlar. 1923 yılında federasyon kurulduğunda bu durum Avrupa'da da böyle olduğuna göre ey federasyon sen de şampiyonluğu doğru senede başlat. Açık ara FB önde, arkasında BJK ve ileriki 10 yılda da başarılı olamayacak olan GS 3. sırada. Kumru'da çok takıldığım GS'li arkadaşım Özcan var. Her gidişimde bu 10 yıl olayında laf atardım kendisine. En son gidişimde kabul etti sonunda. BJK'li Kazım Kanat'ın da dediği gibi FB artık yavaş yavaş tek kalıyor. Son 4 senede bunu kanıtladı. Ama ah şu hakemler ve Ergün Gürsoy olmasa. 1950'li senelerde Puşkaşlı Macaristan Avrupa'da çok başarılı oldu. Macar futbolu bu senelerde çok iyi oyuncular yetiştirdi. Yalnız Türkiye bu takım karşısında başarılı bir oyun sergileyerek 3-1 yendi. Aynı şekilde FB Macar takımı olan Csepeli bu yıllarda 3-2 yenerek eledi. 1968 yılında ise FB Türkiye Kupası'nı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Türkiye Ligi, Balkan Kupası ve İzmir'de düzenlenen bir turnuvada özel kupayı kazandı. Balkan Kupası'nın özel bir yeri vardır futbol tarihimizde. 68 senesinde Balkan devletlerinin tamamı bu kupaya katıldı ve takım sayısı fazla olduğundan iki gruba ayrılıp lig yaptılar. Bu ligde FB birinci olup AEK ile final oynadı ve sonunda şampiyon oldu. Bu kupanın ayrı bir özelliği daha vardır. Başta GS olmak üzere diğer takımlarımız bu ülkelerden Sırbistan, Macar ve Çek takımlarına karşı %85 başarısız olmuştur. FB ise ikili maçlarda bunları yenip şampiyon olup bu başarıyı anlamlı kılmışlardır. 68'li yıllarda çok iyi takım olan FB, 69 yılında da başarılarına devam etmiştir. Bu yıl içinde Manchester City'yi 0-0 beraberlik alarak ve 2-1 yenerek elemiştir. 66 senesinde en parlak dönemlerini geçiren ada futbolu dünya şampiyonu olmuştu. Yine 76 senesinde en iyi yıllarını yaşayan Portekiz'di. FB Portekiz'in Benfica takımını yenerek başarıya ulaşmıştır. Yine o yıllarda Avrupa'da turnuvaya çıkan Anderlecht takımını 3-0 yenmiştir. Tabii ki Anderlecht takımı diğer takımlarda olduğu gibi bu durumu azmedememiş ve basında FB hakkında konuşmaları olmuştur. Avrupa Şampiyonluk Turnuvası'nda zamanın iyisi PSV takımını 2-1, bunun peşinden Fransa'nın iyi olduğu dönemlerde başarılı Fransız takımı Bordeaux'u 3-2 ve 0-0 yenerek elemiştir. 1990 senesinde ise İngiltere'nin tartışmasız başarılı takımlarından Manchester United'ı 1-0 yenerek bazıları beraberliğe sevinirken kendi sahasında 42 yıllık yenilmeme rekorunu kırmıştır. Bu şerefi de bize FB layık görmüş ve bu mutluluğu yaşatmıştır. Yine son senelerde İtalya'nın başarılı takımı Parma'yı 1-0, 1988 senesinde Almanya'da iyi derece yapan Borussia Dortmund takımını 5-2 yenmiştir. Stankovic döneminde FB İtalyanlar gibi defans yapardı. O dönemde FB GS maçı vardı ve Trabzonsporlu Özkan Sümer GS'li bir yazara GS hücum oynarsa yıkılır demişti. O yazar ise aksini iddia etmişti. Haklı çıkan ise Özkan Sümer oldu. Dolayısıyla Stankovic de haklı çıktı. O sene Osman ve Selçuk Yula gol kralı oldu. FB'yi Stankovic ile beraber şampiyon yaptılar. Diğer FB'li futbolcuların özelliği defansif olmalarıydı. Osman ise orta saha oyuncusuydu. Antic ve Sasu FB'de çok kısa bir süre oynadılar. Eğer biraz daha fazla süre oynasalardı FB'yi onlar da şampiyon yaparlardı. Çünkü bu oyunculardan Antic gittiği İspanya'da iyi top oynadı. Sasu ise FB'de 6 maç oynadı. Frikik ve korner golleriyle 5 vurdu. Hatta Sasu'nun bir frikik golünden sonra GS'li Yasin, ben Sasu'dan gol yemem demişti. Ama tam tersi oldu ve Sasu golünü attı. Fakat Sasu'nun bir kötü tarafı vardı. Psikolojik bunalımlar içindeydi. Her hafta maçtan sonra Romanya'ya kaçardı. FB'den bir yönetici her hafta gider Sasu'yu memleketinden getirirdi. Çoğu FB'li futbolcunun Fener'i şampiyon yapmada katkısı çok fazladır. %90'a kadar pay sahibidirler. Şimdi bunları sırasıyla yazacağım. Mesela Nunbaylar ve Datçu %95, Pesic %75, Rapaic %50, Hoydonk %90, Alex'in katkısı %90'dı ama takım ikinci oldu. Çünkü GS'li yöneticiler FB'nin şampiyonluğunu, yani Alex'in şampiyonluğunu çaldılar. FB'nin şampiyonluk yolunda başarılı olmasını sağlayan diğer futbolcularımıza gelince, 1959 yılından sonra bunlar can. Dışarıda başarılı olan futbolcularımız sayfasında yazacağım. Lefter, Ogün, Osman Harpacıoğlu, Cemil Turan, Ziya Şengül, Alparslan Eratlı. Adını saymadığım, sayamadığım birçok futbolcumuz vardır ki onların da katkıları FB'mize çok büyüktür. FB tarihinde bir Rıdvan Dilmen vardı. 100 kilometre hızla koşup topu durdurur ve topu geri çekerdi. Defans oyuncularına öyle bir çalım atardı ki işte o dünya rekorudur. Rıdvan Avrupa'da top oynardı ama çok zayıf bir bünyeye sahipti. Bunda da haklı çıktı Avrupalılar. Rıdvan zayıf bünyesinden dolayı 1989 yılından sonra önüne gelen sakatladı ve futbol hayatı erkenden köreltildi. Rıdvan Dilmen 65 defa 1989 yılında birinci ve ikinci orta yapan oyuncu olarak seçildi. Bu da dünya rekorudur. FB'nin şampiyonluğunda hep yabancı teknik direktörleri başarılı olmuştur. Yalnız bunun yanı sıra bir de Mustafa Denizli de vardır. Mustafa Denizli'yi önceki kitabımda kötülemiştim, beni haksız çıkarmadı. Çünkü Denizli'yi Rapaic, Revivo ve bazı durumlar kurtardı. Her zaman hücum oynanmaz, büyük hatalarından biri de buydu Denizli'nin. Nitekim FBGS maçında 4-4'lük skor sonucunda anlaşıldı. Tarihimizde hit maçlar çoktur, hele ki GS'ye karşı. 4-1'lik yenilgiden 4-4'lük beraberliğe, yine 3-0'dan 4-3'lük maçlar vardır. Bununla ilgili biraz bilgi vereyim. Kupa maçının ilk yarısı Tanju'nun golleriyle 3-0 önde biter. Bu arada GS'liler sevinirler. İkinci yarıda yapılan değişiklik ile Fenerimiz maçı 4-3 kazanır. Kadromuz bu maçta şöyleydi. Şumaher, Ergin, Nezihi, Müjdat, Küçük Şenol, Hakan, Oğuz, 46. dakikada Taygun, Durmuş, 65. dakikada Büyük Şenal, Rıdvan 5 Yıldız, Hasan 5 Yıldız ve Aykut. Goller Hasan 3 ve Aykut 1. Bunları birkaç köşe yazarımız belirtmiş ve yazısında açıklamıştır. Mesela Ergün Göze. Ama FB'nin maçlarını yazanlar ve eleştirenler arasında en beğendiğim Selçuk Yula'dır. Burada bir genelleme yaparak isimler vereceğim. Genellemeye göre yazı yazanların ve TV'ye çıkanların %90'ından memnun değilim. Ben hakiki FB'lileri ararken %100 FB'yi savunanlardan bahsetmiyorum. Bir TV programına Alişen bağlanmıştı ve o TV programında Fenerli'ye sistemde bulunmuştu. İşte biz böyle Fenerbahçeliyiz. Bazıları demek ki para konusunda da yazdığım gibi parayı çok seviyor. Mesela Can Bartu'nun yazılarını bile özetle okurum. Bunun gibi yukarıda da bahsettim. %90'ının yazısını özetle okurum. Bunların haricinde demokrat ve dürüst saydığım BJK'li ve GS'li yazarların yazılarını ise %100 okurum. Bir de Deniz Gökçe'den bahsedeceğim. Bir zamanlar TV'ye çıkıyordu ve burada o gün ile muhatap oluyordu. O günler ona sert yanıtlar beklerdim. Ben ama veremedi. Zat-ı muhterem Amerika'da top oynamış. Senin oynadığın futbolu bizim amatör kümedekiler bile oynuyorlardı. Hatta Amerika'dakilerden de iyi oynuyorlardı. Herhalde TV'dekiler anladılar ki onu programdan aldılar. TV'ye çıkanlardan Erman Toroğlu, Kazım Kanat, Ahmet Çakar, Rıncal Uluş, Turgay Şıran, Osman Tamburacı ve Ziya Şengül. Bunların haricindekiler kim oluyor ki? Çıkıp TV'ye yorum yapıyorlar. Daha doğrusu yorum yapmayı bilmiyorlar, futbolu bilmiyorlar, kuralları, futbolcu seçimlerini bilmiyorlar. Çıkmışlar ortaya ahkam kesiyorlar. Medyada Engin Varol, Şansal Büyükağ, Kemal Belgin ve Gürcan Bilgiç FB'yi savunamıyorlar. Ayrıca kötü tahminlerde bulunup çokça eleştiriyorlar. Sayın Başkanımızın buna bir tedbir almasını istiyorum. Bir gün kitaplarımı alıp Sincan'da bir maç seyretmeye geçtik. Kitabımı gören mekan sahibi GS'li bana kimliğimi sordu. Ben de kızıp Akbank FB kimliği olan 6-7 kimlik birden gösterdim. Tabii adam mahcup olmuştu. Yazı yazanlardan sağcı basındaki hiçbir yazarı tutmuyorum. Çünkü %70'i Fener düşmanı ve Trabzonvari yazı yazanlar. Ben Fenerbahçelilerin yerinde olsam sağcı olduğumu varsayalım, yine de gazetemi değiştiririm. Şimdi FB'ye maçlarda yapılan haksızlıklardan bahsedeceğim. 1. Fenerbahçe'nin maçlarını Sine 5, Tele 10 ve Dijitürk'ten seyrettim. Çoğu seneler notlar tutup dosyama koydum. Her sene 10 penaltısı verilmiyor. Bu 100 senede 1000 penaltı yapar. Bu bir dünya rekorudur neredeyse. Hiçbir takımda böyle bir şey görülmemiştir. İddiaya girmek isteyenlere hodri meydan. Nobre için Samsun'da bir penaltı verdiler. Bunu çıkarırsak 999 penaltı eder. Patagonya'da yaşamıyoruz. Burada Cumhuriyet rejimi var. 999 penaltı mı ve Güneşspor'a verilen şampiyonluğumuzu geri istiyorum. 2. O gün Temizkanoğlu bir gün Trabzonspor maçında taç kullanmak için kenara geçti. Daha sonra defansta oynayan bir arkadaşına vermek için topu bıraktı. Hakem o anda hemen sarı kartı gösterdi. Ben kuralı bildiğimden dolayı isyan ettim. Aynı şekilde akşam spor programında Erman Toroğlu da isyan etti. Böyle normal bir pozisyonda başka hiçbir oyuncuya sarı kart gösterilmedi. Burada önemli bir not düşmeliyim. Fener o dakikada galip değildi ve zaman geçirme gibi bir durum da söz konusu değildi ki Erman Toroğlu bile haklı görmüştü. 3. 2000'li senelerde Fener'de İlker bir oyuncunun boğazına doğru bir hareket yaptı ve kart gördü. Hakem haklıydı. Ben de hiçbir şey söylemedim. Fakat haftalar sonrası aynı hareketi başka bir oyuncu yaptı ve kart gösterilmedi. Türkiye'de uygulanan çifte standartlara bir örnek sizlere. 4. Kalecimiz Yaşar bir GS maçında topu rakibe attı. Burada rakip oyuncu Yaşar'ı rahatsız ediyordu. Sarı kartı hak etmişti. Tabii ki hakem Yaşar'a kırmızı kart gösterdi ve penaltı verdi. 18 Mart 1987 tarihindeki İspanya'daki bir maçı TV'den izledim. Aynı hareketi oradaki bir oyuncu yaptı ve hakem kart göstermedi ve penaltıyı da vermedi. Çifte standart değil, çünkü İspanyol hakem haklıydı. 5. Fenerimiz bundan 15-20 sene önce Karabük'le maç yapıyordu. Kale ağzında FB bir gol attı ve hakemler golü vermedi. Allah'a dua ettim beni haklı çıkar diye. Aradan 1-2 hafta sonra aynı yerde aynı pozisyonda GS'li Okan gol attı ve hakem golü saydı. GS gol attı ya, zaten sayılmaması imkansız. Ah Türkiye'm ah! Aynı pozisyonun gerçekleştiğini bir maçı 15-20 sene sonra Dijitürk'ten izlerken bir arkadaşım bile unutmamış bana anlattı. 6. Neticesi gol olmadığından dolayı burada yazmayacağım fakat diğer bölümlerde anlatacağım kornerler, taçlar ve yanlış faul kararları var. FB'yi şampiyonluktan çeviren hareketler. 1. Kalecimiz Rüştü Rençber Bursa'daki maçın son dakikasında tam 1-0 galipken topu ıslak havada yumruklaması gerekirken tutmaya kalkışıp elinden kaçırdı ve penaltı yaptırdı. Maç da böylece 1-1 bitti. Şampiyonluğun kaçmasındaki birinci hata ve en önemli hataydı. 2. Yine Rüştü'nün Vestel maçında yediği hatalı goller. 3. Bülent Uygun'un Kayseri maçında kaçırdığı penaltı. 4. Alparslan Erattı'nın 20-25 sene önce Adana Demirspor, maç 2-2 idi, maçında kurtardığı penaltı. Rüştü Fener'de 12 sene top oynadı. Bu senelerde yine hatalı maçları çoktu. Benim hatırlamadığım bir hatası daha vardır. 6. İkinci maddede yazdığım Rüştü'nün hatalarına bir de Servet'in hataları eklenmiştir. 7. Eskileri ben seyretmedim ama onları da değerli büyüklerimiz değerlendirsinler. Metin Oktay ve Can Bartu'nun 80 yıllık milli takımında şu futbolcular vardır. Turgay, Ahmet, Selahattin, Naci, Basri, Mehmet Ali, Kadri, Can, İspendiyar, Metin ve Lefter. Bu kadroda 7 adet FB'li ve 4 adet GS'li bulunmaktadır. 2000'li yıllarda başta Kazım Kanat olmak üzere ben de dedim ki bundan sonraki senelerde baş için 1-2 takım kalacak, dikkat dedik. Şimdi ben burada yazıyorum. Daha önce 1999 yılında çıkardığım kitapta da yazdığım gibi Trabzonspor 15 sene şampiyon olamaz demiştim. Daha sonra bunu 100 seneye çıkardım. Bundan sonraki senelerde BJK çıt pıt şampiyonluklar alır, GS ise birkaç şampiyonluk. FB ise çoğunu alır kanısındayım. Kumru'da Özcan'a 2000 yılında 10 senenin çoğu şampiyonu biz oluruz demiştim. 2006 yılında haksız yere şampiyonluğumuzun elimizden alınmasına rağmen beni haklı gördü. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 31.